A9 ekranlarından Hayata Dair programıyla hepinize merhaba diyoruz. Ben Aylin Atmaca. Bu haftaki konuğumuz hem siyasetçi, hem akademisyen, hem de yazar olan çok değerli bir büyüğümüz. Sayın hocamız Profesör Doktor Mümtaz Soysade Efendi. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz.
Teşekkür ederiz. Siz de hoş geldik. Evet, sizin büromuza. Ben gelmeden önce biraz biyografinize baktım. Galatasaray Lisesi'nden mezun olmuşsunuz. Evet. Arkasından Siyasal Bilgiler Fakültesi evet. Ve aynı zamanda Hukuk Fakültesi, iki fakülte birden getirmişsiniz.
Şöyle, o zaman evet. Siyasal Bilgiler evet. Mezunuyum ama o zaman Siyasal Bilgilerin programı bayağı hukuk doluydu. Evet. Ve bazı derslerden sınav vererek hukuk mezunu da sayılmak mümkün.
Evet, yani iki üniversite sonuçta. Evet, bitirmişsiniz maşallah tabii ki. Peki, az önce de belirttiğim gibi hem akademisyenlik, hem yazarlık dedik, hem siyaset. Siz kendinizi tanımlarken öncelikli olarak hangi kimliğinizle?
Bilmem bu kadar çok kimlikli olunca demek hiçbir şey değil.
Yani estağfurullah.
Yani, tabii daha birinden birine böyle çok evet. Bağlı.
Biz sizi aslında hepsiyle tanıyoruz. Ama evet. Siz belki hani kendinizi nasıl tanımlıyorsunuz? Biz yani hepsiyle tanıyoruz sizi. Siyasetçi yani olarak da Dışişleri Bakanlığı yaptınız.
Hangisiyle tanımayı tercih ederdiniz? Ben sorayım bari.
Aslında galiba üçü de önemli bence. Yani hem siyasetçi olarak Dışişleri Bakanlığı da yaptığınız bir dönem oldu. Siyasetin içerisinde hep aktif olarak vardınız. Yazılarınızla uzun yıllardan beri zaten o anda varsınız tabii ki.
Yazmayı seviyorum.
Yazmayı seviyorsunuz ve çok da güzel yazıyorsunuz. Hı. Önemli.
Orası biraz tartışma. Ben kendi yazılarımı okuyunca pek beğenmiyorum. Daha çok vaktim olmalı ve de üzerinde daha çok çalışabilmeliyim diye düşünüyorum. Evet. Ama vakit olmuyor aslında.
Onda ilerlemenin aslında bir yolu hocam.
Yani ama yazı üzerinde çalışmak çok hoş bir şey. Yani dil üzerinde çalışmak daha iyi nasıl ifade edilebilir? Ve bunu yaptığınız zaman bizim Türkçenin bayağı çok iyi bir dil olduğunu yani evet. Üzerinde böyle itinayla eğilince çok şey daha iyi anlatılabilir. Neredeyse hani dünyada böyle bilirli Fransızca, İngilizce falan gibi meşhur diller var ya.
Evet.
Onlardan da bazen kuvvetli ve daha da anlaşılır evet. Olabiliyor.
Doğru, haklısınız. Peki ben o zaman şöyle başlamak istiyorum. Siyasete girişiniz nasıl oldu?
Hep dışında değildim gibi geliyor bana. Yani daha doğrusu ilkokuldan itibaren
evet.
Ben öyle ilgilenirdim. Daha doğrusu şöyle oldu, benim ilkokul yıllarım İkinci Dünya Savaşı yılları. Hı. Yani 36'dan 40, 41-42. Yani işte dünyanın çalkalandığı bir şey. Bizim sınıfta böyle bir sınıf gazetesi gibi bir şey çıkardı.
Evet.
Öğretmen beni yani o konularda siyasi olayları sınıfa duyurmakla görevlendirdi. Ben orada yapabildiğim kadar.
Yani takip etmekten de herhalde devrediyorsunuz. Aynı zamanda yorumlama kabiliyetiniz de anladığım kadarıyla herhalde.
Yani işte yani onunla ilgilenince ister istemez evet. O kabiliyet eğer kabiliyetse gelişebiliyor
evet.
Tabii.
Evet. Sonra da herhalde yıllar içerisinde kendinizi siyasetin içinde mi buldunuz?
Evet. Daha doğrusu siyaset beni biraz içine çekti gibi geldi.
Evet.
Daha doğrusu isterseniz daha da açık konuşayım.
Tabii.
Böyle bir kolumdan tutup elleriyle beni siyasetin içine çıkmış olanlar.
Evet.
Sonra da bana en çok hayal kırıklığı falan veren insanlar oldu. Hı. Siyaset buyum muydu acaba? Hayır böyle olmaması gerekir diye düşünüyorum. Onun için siyaset sözü biraz bizim kültürümüzde kirlenmiş bir söz.
Hı. Evet.
Ve dikkat ederseniz kullandığımız deyimler siyasete girmek falan değil, siyasete bulaşmak.
Evet, doğru.
Evet. Ya siyasetten kurtulmak falan gibi
evet.
Küçük düşürücü terimler böyle olmaması gerekir.
Bu da bir tecrübe olmuştur mutlaka. Önemli bir
tabii,
yani, siyasetin içerisinde yani, bulunmak bu kadar biraz, zaman. Biraz. Dediğiniz gibi yani bakın hayal kırıklıkları da içinde var. Birçok şey var mutlaka beraberinde gelmiş.
Tabii.
Önemli bir tecrübedir mutlaka.
Ama yılmamak. Yani biraz bende bir inatçılık vardır.
Yılmadığınız anlaşılmıyor. Şu an bulunduğunuz bir partinin kurucusunuz, genel başkanısınız aynı zamanda.
İşte yani.
Evet, evet.
Yani ayrık parti kurmaya gerek kalmayabilirdi eğer
evet.
İlk girdiğim parti bana bir takım olanakları daha rahatça
sağlamış olsaydı. Evet.
Ama orada huzursuz olunca
evet.
Başka yere gitmek gerekiyor.
Tabii.
Yani siyasetten soğumak yerine
tabii.
Demek ki böyle olursa olmuyorsa başka türlü olabilir diyerek yine sınamaya devam ettim. Ama yani bir uçtan başka bir uca sıçramadım.
Evet. Evet.
Yani bir partiden başka partiye geçtiğim zaman biraz evet. nüans sorunuydu.
Evet.
Tam bir böyle zıp bir sıçrama değildi.
Tabii, evet.
Dolayısıyla o çizgide bir tutarlılık vardı. Hep hı hı. solda kaldım. Hep işte hangi düşüncelere inanıyorsam onlara sadık kaldım.
Evet.
Onları değişik bir ortamda ifade etmek gerekiyordu zamanla. Onu da yapmaya çalıştım.
Evet.
Hala da yapmaya
çalıştım. Hala da devam ediyorsunuz.
Yani. Bizim partimizi kurmak zorunda kalışımız evet. başka yerleri denedikten sonra oldu. Yalnız ben değil. Hı hı. Başka birçok kişinin zaten çizgisi böyle oluyor.
Evet.
Genellikle isterseniz daha basitleştirelim ve somutlaştıralım. Bizim gibiler işte Atatürk ve işte o Cumhuriyet'in etkileriyle
evet.
Cumhuriyet Halk Partisi'nden başlıyoruz. Sonra Cumhuriyet Halk Partisi başka bir zeminde bazen sosyal demokrasi deniyor, bazen başka bir demokrasi tarzı falan deniyor.
Evet.
Cumhuriyet Halk Partisi bir yere doğru kayınca siz de onunla beraber kaymamak için bir yere tutuluyorsunuz. O zaman işte başlıklar ya da aidiyetler bir yerlere bağlı olmak değişebiliyor.
Evet.
Ve bak uzaktan bakıldığında ya da geriye doğru bakıldığında sanki çok yer değiştirmiş gibi gözüküyorsa da aslında böyle bir çizgi çok yer değiştirmek değil, çok hava değiştirmek gibi oluyor. Yani yine aynı yolun üzerindesiniz.
Evet.
Ama bir yerde size pek yakın durmuyorsa insanlar,
evet.
yakın duran bir yere gidiyorsunuz. Öyle bir şey.
Evet, zaten her iki partinin de belki ilkelerine, ideolojilerine sahip olduğu değerlere bakıldığında dediğiniz gibi birbirinden çok uzak.
Hı. Bizim partimiz işte adı üstünde Bağımsız Cumhuriyet Partisi.
Evet.
Ben de düşüncenin bağımsızlığına çok inanıyorum.
Çok önemli.
Cumhuriyet'in de Türkiye'ye getirdiği ya da bizim topluma getirdiği şey her şeyden önce siyasal ya da ekonomik bağımsızlık değil. Düşünce bağımsızlığı.
Evet.
Yani baktığımız zaman bizim devrim dediğimiz ya da Mustafa Kemal'in yaptıklarına bakarsanız düşünceyi serbestleştirmek, düşüncenin özgürlüğü
evet.
üzerine kuruluyor. Şeyden başlayarak neredeyse alfabeyi
devrimden
evet. yani insanlar daha kolay okusunlar, dolayısıyla daha geniş düşünebilsinler diye
evet.
hep ona yönelik bir şey. O bakımdan fena değil yani çizgimiz.
Gayet başka bir soru. Siz hepimizin bildiği gibi adı Kıbrıs'la özdeşleşmiş bir kişisiniz.
Hı, hiç ben Kıbrıs'la hiçbir ilgim olmadı. Yani Kıbrıs'ta
evet.
değilim.
Evet.
Tam tersine evet. ben Türkiye'nin kuzeyindeyim. Hani Akdenizli olurum da.
Evet.
Şey olur falan. Evet. Zonguldak doğumluyum, İstanbul bir aile vesaire.
Evet.
Ama yani Kıbrıs konusuyla ilgilenişim hı. daha belki değişik ve geniş bir zeminden kalkıyor. İnsan hakları konusu. Ben bir süre evet. yaptığım işler ya da çalıştığım alan insan hakları oldu. Ve Kıbrıs'ta insan haklarının ihlal edildiğine kanaat getirip bununla ilgilenmek gerektiğini kendim için öyle bir
ödev. Sosyal sorumluluk gibi.
Sonra böyle bir belki hukuk bakımından anayasa, Kıbrıs'ta anayasa çalışmaları, daha doğrusu Kıbrıs birleşirse Birleşik Kıbrıs'ın anayasası nasıl olacak konusunda iki toplum arasında görüşmeler olurken bir noktada o konuda benden yani yardım istendi.
Evet, danışmanlık.
Danışmanlık istendi. Evet. Bir sabah Bektaş Ankara'ya gelmişti. Ecevit'le kahvaltı edecekti. Bana telefon edildi, kahvaltıya gelir misin dediler. Ben de gittim orada işte Denktaş'a, yani size bu konularda Soysal'ın yardımcı olmasını ister misiniz dendi.
Evet.
O da böyle Denktaş'la birlikte mücadele başladı.
Evet. Tabii Kıbrıs politikaları her dönemde önem arz etmiştir. Yani sizin hem Rauf'u anmak açısından belki
Ama şöyle bir şey söylemek belki doğru olabilir. Birçok kişi Türkiye'de benim kuşağım diyelim ya benim çevremin insanları daha çok bu Kıbrıs mitingleriyle falan başladı.
Evet.
O müthiş mitingler oluyordu.
Evet.
Mesela ben o mitingler sırasında pek böyle mitingçi değilim. Yani fazla kalabalık falan çekip gidip evet. bağırıp çağırmak diye bir adetim yok.
Evet.
Uzaktan izliyordum. Tabii ki haklı buluyordum bu şeyi, haykırışı. Ama girip de ben kendim haykırmadım. Öyle bir aktif bir şeyim olmadı.
Bu Kıbrıs Barış Harekatı'ndan öncesinden bahsediyoruz herhalde, değil mi?
Evet, evet, öncesinden. Evet. Öncesinden.
Evet.
Barış Harekatı bana çok ilginç geldi. Çünkü Kıbrıs Barış Harekatı'ndan önce benim de başımdan işler geçmişti. Toplumun bazı kesimleriyle küsmüş durumdaydım. Bana yapılanlar dolayısıyla falan filan. Ama bu Barış, hatırlıyorum o günü.
Evet.
Barış Harekatı'nın başladığı gün Türkiye'de kendiliğinden sanki çok kuvvetli zanklar herkes birbirine yapıştırmış gibi birdenbire tek vücut olundu.
Evet.
Yani Türkiye'nin bence en gıpta edilecek günlerinden biriydi o.
Takdiri şayan aslında o şekilde.
Evet, yani birdenbire insanlar çok böyle kendilerine güvenir oldular. Aynı zamanda yapılması gereken bir ödev bulunduğunu hissettiler. Herkes böyle özveri yarışına girmek istedi. O günler çok bana hoş gelmişti.
Gayet
evet. İlkokula başlayışım 1936. O zamanlar kim Kürt, kim Çerkez, yani böyle bir şey, bunlar, bu kavramlar yoktu.
Evet.
Hep Türkçe konuşuluyordu, Türküz deniyordu. İşte bir takım antlar falan vardı.
Evet.
Böyle insanların değişik değişik olabileceği o çağda hiç duyulmuyordu.
Evet.
Belki duyulduğu zaman insanlar bunu, böyle bir şey varmış demeye başladılar. Hayatlarının çizgisi içinde.
Evet.
Doğduğu zaman insan hep insanların içinde. Değişik renkler falan farklı olsa bile işte aynı insanlardır diye bakıyorsunuz. Sonra işte bir takım etiketler yapıştırılmaya başlıyor. Bazıları bu etiketleri kendileri çok gururla falan söylüyorlar ya da utanarak saklıyorlar. İnsanların davranışlarına bağlı ve demek ki çok iyi yıllarmış onlar. Hiç öğretmenimiz bize yani bu konulardan söz etmedi.
Evet.
Türk ulusu var. Bizde işte zaten yeminler falan ediliyor, antlar bükülüyor falan.
Hı-hı.
Bunun arkasında başka bir sorunlar, böyle ayrılıklar olabileceğini düşünmedik.
Evet.
Sonradan, hatta bana sorarsanız üniversiteye geldiğim dahi bu pek o kadar uygun değildi. Sonradan nedense dünyada da böyle bir şeye esti.
Milliyetçilik.
Ve yani bir şey, milliyetçilik ya da yani ırkçılık mı diyelim. Böyle bir insanların çeşitli kategorilere mensup oldukları falan. Bu hatta ilericilik sayıldı. Bence insanlığın en büyük hatası, yani bizim hayatımız içinde insanlığın toptan işlediği büyük hata bu. Bu yani etnik köken farklılığını vurgular ve bunun ne bileyim bazen bir gurur kaynağı, bazen bir üzüntü kaynağı olduğu falan söylenmeye başladı. Gereksiz aslında. İnsanların bu konuya saplanıp kalmaları aslında bir yanılsama. Hatta Fransa'da Noa isimle yazılmış kitapları vardır. Yani kimlik yanılsaması diye. Yani kimlik diye bir şey çıktı.
Evet.
Kimlik, yani kimlik, herkes değişik adı üstünde, herkesin kimliği farklıdır. Ama kimlikler birbirine benziyorsa da ortak bir kimlik insan olmaktır. Bunun üzerinde ısrar etmek yerine değişik insanlar varmış gibi. Yani insanlar ille birbirinden farklıdırlar. Yani renk farkı falandan öteye geçti. İnsanlık farkı. Bazı insanlar üstün insanlar. Onları da savaş içinde öğrendik zaten.
Evet.
Almanların ırkçılığı vesaire dolayısıyla.
Evet.
Böyle öğrene öğrene, aslında öğrenememesi gereken, yani olmaması gereken şeyleri öğrendik.
Evet. Aslında farklılıklar zenginlik olarak hocam biz bakıyoruz. Hani elbette ki farklılıklar olabilir ama dediğiniz gibi bunlar bir üstünlük vesilesi olmaması gerekiyor.
Bu zenginlik de, bu çok doğal.
Yani kültürel belki zenginlik olabilir.
Doğal yani sayılması gerekiyor. Tabii ki insanlar farklı.
Evet.
Kardeşler bile birbirinden farklı.
O anlamda bir zenginlik olarak değerlendirilebilir belki. Fakat ben konuşmamın başında da söylediğim gibi sadece bu etnik ayrımcılıktan da bahsetmiyorum. Yani Türkiye'nin yakın tarihine baktığımızda bakıyoruz, bir Alevi-Sünni ayrışmasını görüyoruz. Hı. İşte Çorum olayları, Kahramanmaraş olayları,
o da bana çok,
zamanda Sivas olayları.
Çok geç tarihte geldi. Yani
evet.
Hatta hatırlıyorum, biz eskiden nüfus kağıtlarında İşte İslam Hanefi falan diye bir bizim şeylerde
yazılır mıydı?
Yazılırdı.
Evet.
Ne demek olduğunu falan da çocukken soruyorduk ki demek ki böyle falan diye. Sonra bunları öğrenmeye başlayınca bunların mezhep ayrılıkları falan olduğu ortaya çıktı.
Evet.
Ve Cumhuriyet aslında bir yerde bunu keşfetti ve durdurmak istedi. Yani bunlar artık sorulmasın falan dendi. Çünkü soruldukça, kazıldıkça bu ayrılıklar derinleşiyor.
Özel olarak da zaten körüklendi herhalde.
Tabii.
Yani Türkiye'nin meclisle ilişkisi açısından.
Çünkü yani birleşmiş ya da birleşmiş değil de bölünmemiş bir Türkiye'nin kalmış olması, özellikle Birinci Dünya Savaşı sonrasında hala böyle bir Türkler diye var, Türkiye diye bir yer var ve insanları rahatsız etti.
Evet.
Baktığınız zaman Mondros'un, Sevr'in falan özünde yani Türklüğün parçalanması yatıyor. Bunu toprağın parçalanması biçiminde göstermek istiyorlar. İşte Anadolu'nun falanca parçası filancalara verilecek falan böyle olacak. Bunlar aslında başkalarının getirmek istedikleri ve Türkler ortadan kalksın isteyenlerin böyle parçalayarak belki Türkleri ortadan kaldırırız diye bir formül bulmaları zannediyorum. Öyle oldu. İstenmedi bir Türkiye olması. Dikkat edilirse.
Evet.
Yani Osmanlı'dan sonra
evet.
Biraz Ankara'daki hükümet Türk hükümeti, Türkiye sözünü yavaş yavaş kabul ettirmeye başladı. Ondan önce Osmanlı yenildi. Osmanlı dağılır. Onun içinde işte Müslümanlar da vardı, Hristiyanlar da vardı.
Aynen.
Çeşitli insanlar. Her yer bunlar dağılır, gider, bu iş bitmiştir diye demek istediler.
Evet.
Birdenbire hiç beklemedikleri bir yerde. Belki bunu yapanların da pek kendilerinden beklemedikleri bir biçimde bir toparlanma oldu.
Evet.
Yani iyi ki oldu. Ben aynen. Ona bakarsanız iyi ki Yunan İzmir'e çıktı.
Hı.
Hani bazen çok sonradan da bazı durumlarda insan kendi kendisine keşke bir tekrar çıksalar da biz daha bir araya gelsek falan diye.
Evet.
Tabii yani evet. Böyle bir uyarma ve evet. Uyandırma şeyi oluyor.
Evet. Doğru söylüyorsunuz. Bazen böyle toplumsal olaylar uyanmaya sebep oluyor. Tabii. Yeniden
tabii,
biraz önce
tabii.
Biz
yani onlar tabii bir bedeli oluyor. Biraz evet. bedeli ödüyorsunuz. Acılar falan oluyor ama
evet.
Sonuç iyi oluyor.
Evet.
Yani bir musibet geliyor
evet.
Bu.
Bayağı. Bir nasihattan daha
tabii,
iyi oluyor.
Tabii. Evet.
Evet. Peki yani az önce söylediğim gibi yani Türkiye sizce yakın gelecekte az önce söylediğim ayrılışmalara girmeden,
tabii,
anlaşmalara
yani
girmeden,
bence evet. Bence hala bu yanlış devam ediyor Türkiye'de.
Evet, evet.
Ve hem de en okumuşlarımız, en iyi yetişmiş dediklerimiz dahi bu yanlışa düşebiliyorlar. Yani bu kimlik konusunu çok fazla hiç kurcalamamak lazım. Kimlik çünkü çok yanıltıcı bir şey. İnsanın kendi tek birey olarak dahi kimliği sürekli değişiyor. Yani baktığınız zaman ilkokul çağındaki fotoğrafınızla hemen sonraki fotoğrafınız dahi birbirinden farklı. Siz farkındasınız, çocukken düşündüklerinizden çok farklı bir insan olmuşsunuz ve sürekli böyle oluyor. Kimlik çok değişiyor. Onun için bir kimliğe saplanıp bunu çok abartmak kimlik yerine başka bir şey bulmak gerekir. İşte birlikte yaşanıyor. Bunu öne çıkardığınız zaman bundan dolayı bir takım hastalıklar da ortaya çıkmaya başlıyor. Bir kimliğin öbüründen üstün olması
evet,
ya da yok edilmesi vesaire.
Evet.
Gereksiz.
Evet. Peki Atatürk'ün meşhur sözü var. Türk birliğini görüyorum, ona inanıyorum diyor biliyorsunuz. Yani Türkiye'nin de mevcut, az önce söylediğimiz gibi hem stratejik hem jeopolitik durumu göz önünde bulundurulduğunda işte Batı ile Türkistan
Müthiş bir arsa.
Evet. Çok
yani onun için çok gözler onun üzerinde.
Evet.
Ve büyük bir şans.
Evet. Tarihi
ama,
miras
yani,
olarak da.
Aslında darala bulunmuş. Daha doğrusu bizim vaktiyle olmadığımız bir yerde biz gelmişiz sonra.
Doğru.
Onu da insanlar kolay kolay hazmedemiyorlar. Bayağı da çok uzaktan gelmişiz. Şimdi baktığınız zaman biz hani Orta Asya'dan falan geldik diyor. Orta Asya falan da değil. Asya'nın kuzey doğusunun ucundan neredeyse alt aylar falan alt aylar, denen doğru. Yani. Evet. Oradan aşağı iniyorsunuz yavaş bir Manchuria bilmem ne falan filan. Evet. Orta Asya'ya gelinceye kadar epeyce mesafe orada var.
Evet.
Ondan sonra o yetmemiş, ondan sonra da daha uzun bir yola çıkmışız Avrupa'nın ortalarına.
Evet.
İnsanlar ya da işte dışarıdan bakıldığında Türkleri pek kavrayamıyorlar. Ya bunlar göçebe mi yoksa yani böyle bir kimlikleri hep yer mi değiştiriyor? Onun göçebelerin şeyi o göçebe gider. Olduğu yere uyuyor. Orada kalıyor. Türkler olduğu yere de uyup kalmamışlar. Oradan bir şeyler alıp yüklene hep o etkiler bizde var. Hepsi var.
Medeniyet.
Tabii
evet.
Yani bakarsanız Çin etkisi de var. Japon etkisi. Japon pek yok da. Ama Orta Asya'dan falan Uygurlar orada var. Ondan sonra tabii Balkanlardaki karışmalar falan. Yani fizik olarak dahi fiziğimiz değişmiş.
Evet.
Yani bir tipik bir Türk nasıl olur diye bazı resimlerde bir bıyıklar çiziliyor ama evet. Hiç birbirine benzeyen Türkler yok.
Yani biz evet baktığımızda sokağa çıkıp baktığımızda
yani
diyorsunuz.
Yani çok çeşitli bir.
Doğru, evet.
O bakımdan galiba biraz Amerika'ya benziyoruz. Hı-hı. Yani Amerika evet. Nasıl? Böyle etnik köken karışımı ve ondan sonra ama aynı zamanda da bayağı kendin bir araya kenetlenmiş bir ulus.
Evet.
Bir ulus fakat çok farklı insanların oluşturduğu bir ulus. Mesela bizim ulusumuz Danimarka'nın ve Almanya'nın falan ulusundan farklı oluyor.
Evet.
Biz çok değişik kimlikler, değişik kökenlerden bir ulus çıkarma işine soyunduk hepidir.
Evet.
Cumhuriyetle birlikte. Hala da o iş devam ediyor.
Devam
yani bu bence iyi bir iş. Yani bunda ısrar etmemiz gerekir.
Evet, ben bunu devamlı da soracaktım. Dışişleri Bakanlığı yapmış bir isim olarak, yani sizce Türkiye bu sorumluluğun ne kadar farkında ve
yani evet, yani bu hatta bazılarınca biraz böyle entelektüel olanlarımızca ulusalcılık, milliyetçilik yanlıştır deniyor. Hı. Ama ulus kavramı bana sorarsanız Fransızlar onu keşfettiler ve üzerinde çalışıldı, yazıldı, çizildi. İnsanlığın bulduğu en insanca, en güzel kavramlardan biri. Yani ne hangi kökenden olursanız olun, siz tarih ve coğrafya bir araya gelmiş, sizi bir yerde bir araya getirmiş. Ve o olaylar sizi birbirlerinizle daha yakın ilişkiye girmenize sevk etmiş. Ve bazı ortak şeyler bulmuşsunuz ve birbirinizi yemek yerine tam tersine bir araya gelip pekala insanca yaşamak mümkündür noktasına gelmişsiniz. Yani ulus kavramı sanılanın aksine biraz onu tabii 2. Dünya Savaşı dolayısıyla o milliyetçilik saldırganlık biçiminde anlaşıldı.
Evet.
Halbuki millet olmak demek bir arada insanca yaşayan insanlar topluluğu demektir. Bu yani yüce bir kavram. Bunu tersine çevirip bunu tehlikeli bir kavram haline getirdiğiniz zaman millet kavramını kötümseyip yahut onu bir gerilik sayarak başka kavramlara sıçradığınız zaman ister istemez sorunlar ortaya çıkıyor. İşte bugünkü halimizde. Yani Türkiye'de Türk vatandaşları Türk halk, Türk ulusunu oluştururlar. Yani vatandaşlık dolayısıyla böyle bir kavram var. Bu biraz size onu biraz önce söylediniz. Irk, din falan ne olursa olsun evet. Eğer bir devleti birlikte yaşayan insanlar olarak benimsemişseniz, onun içindeyseniz bir ulus haline gelmişsinizdir. Ulus iyi bir kavram.
Evet.
Ulusun içinde böyle bölümler yaratmanın gereksiz bir çaba olduğunu düşünüyorum.
Evet.
Ama bu tersine çok son zamanlarda daha uygar olmak, daha demokratik olmak, daha özgürlükçü olmak anlamına geliyor.
Evet.
Öyle bir hata var insanın aklında. Yani olmaması gereken bir noktaya gelindiğinde bu acaba yani iyi bir şey mi demeye başlıyor insanlar.
Evet.
Biz de öyle olalım falan diyorlar. Haydi dağılma başlıyor.
Evet.
Oturursunuz değil mi? Geçinin birbirinize.
Çok doğru, evet. Az önce şeyden bahsettiniz siz, bu hani Kıbrıs döneminden bahsederken insan haklarıyla ilgileniyordunuz. O dönemde galiba 1979'da UNESCO tarafından size Uluslararası İnsan Hakları Öğretimi Ödülü verilmiş hocam, doğru mu bu şekilde?
Doğru. Şey, o da ben hepsi çık girdim, tüttüm diye verildi. Yani.
Ama ben de buna değinmek istiyorum. Yani kötü muamele ya da işkence, Türkiye'nin yakın tarihinde maalesef çok duymaya alışık olduğumuz Türkiye'nin bir realitesiydi. Bununla ilgili olarak Türkiye'nin insan hakları ve işkence açısından durumunu nasıl buluyorsunuz?
Ben işte başıma gelenlerden sonra bizden çıktığımda o bir o dava biraz olay oldu.
Yani olmaz. Dava açtınız.
Ben açmadım dava. Bana açın. Ben
size. Ben
hapsedildim.
Evet, onu biliyorum. Daha,
yani bir yanlış noktalardan başlayarak bir yazıdan başlayarak falan filan. Evet. İşte biraz böyle yılanın başı gibi falan görünmeye başladım. Yani mensup olduğum parti diyorum. Fakülte. Ben bir ara dekanlığına kadar gelmiştim onu. Evet. Bu öğrenci olayları dolayısıyla öğrenciler beni dinlerler diye beni dekan yaptılar. Ben de öğrenci olayları olmasına, ölümler, yaralanmalar olmasın diye uğraşırken o fakülte aynı zamanda da öğrenci olaylarının yuvası olarak bilinen bir yerde. Ben o yuvayı yani daha sakin kılmak için uğraşırken öyle bir bütün bu hareketlere toptan bir karşı bir darbe yapıldı. 12 Mart darbesi. O darbe işte buna kim sebep vermişse onların cezalandırılması gerektiren bir darbeydi. Dolayısıyla hangi fakülte var, siyasal bilgiler var, kim var başında, mutlaka o yapmıştır diyerek. Zaten bir yazımda falan da güzel huzursuzluktan söz etmişim. Yani gençler ayaklanıyor, bir şeyler istiyorlar ama bunu bu kadar da kızmamak lazım. Bir şeyler istiyorlar. Huzursuzluk yaratıyorlar ama o istediklerini iyi çözümler verebilirseniz, sağlayabilirseniz huzur gelecek. Bu da bir güzel huzursuzluktur. Yani her huzursuzluk zararlı değildir. Huzursuzluk bazen daha iyi huzura gitmenin başlangıcıdır gibi yazılar yazmıştım. Evet. Bunlar belki fazla ince geldi insanlara.
O dönem için özellikle.
Onun üzerine yani toparlandık hep beraber böyle bir şeyde. Bir gece de işte bir yerde bulduk birbirimizi. Sonra bir dava açmak gerekti. İşte kimi açacaklar? İşte bu adam var. Onu açtılar. Öyle bir dava oldu. Evet. O dava askeri sıkı yönetim mahkemesinde görüldü. Evet. Sıkı yönetim mahkemesi beni nereden tutacaklarını pek kestiremediler. O demin işkencelerden falan söyledim, bahsettiniz. Evet. O zamanın gençlerinin bir kısmı o işkencelerden geçti. Dekanına sizi nasıl kışkırttı, ne yaptı falan. Yok öyle bir şey. Yani kimse de işkenceyle falan da böyle bir evet öyleydi falan da diyen çıkmadı.
Evet, işkenceye rağmen.
İşkenceye rağmen yani hakikaten o devirde bütün baskıya rağmen üzerime böyle bir şey gelmedi. Sonuçta bazı meslektaşlar eksik olmasınlar. Meslektaşlarımdan bazısı, canım siz ne uğraşıyorsunuz öyle örgüt falan filan. Onun kitabı suç dediler. O kitap üzerine ondan sonra ders kitabı konu oldu. Oradan mahkumiyet çıktı. 8 ay. Ondan sonra 20 gün neydi öyle bir şey mahkum oldum. Ama bu şeyde askeri mahkemenin verdiği bir şeyde Yargıtay'a başvurdu. Biz hukukçuyuz ya. Yargıtay, askeri Yargıtay. Evet. Askeri Yargıtay böyle saçmalık olmaz dedi. Bozdu. Evet. Hem de yani derhal tahliye edilmesi şeyiyle. Evet. Böyle bir ifadeyle bozuldu. Evet. Hani bizde askeri adalet şey diye benzetilir. Batı'dan gelme bir sözdür o. Yani askeri adalet bir bando senfoni orkestrasına göre neyse askeri adalet de öbür adalete göre odur diye. Pek bozuk ve kalitesiz bir adalet diye bilinir. Ama benim başımdan geçenler bizdeki askeri adaletin yani askeri mahkemeleri ve en başta da askeri mahkemelerden psikiyatri mahkemeleriyle başlıyor ama askeri Yargıtay yani çok yüksek rütbeli hakimlerin bulunduğu şey beni işte böyle
tecellilerine vesile oldular. Yani.
Hatta onun üzerine aşağıdaki mahkemeyi tekrar ısrar etti falan filan şey buldular. Bir jüri bulundu benim kitabım konusunda. O jüri biraz seçme olmuştu İstanbul'da. Kim varsa benim düşüncemin tam tersinde öbür cenahta.
Onlar
bilir kişi oldular. Evet. 5 kişi bir araya gelip suç vardır dediler. Askeri yargı da onu da kabul etmedi. Ne biçim bir kişi dediler. Evet. Böyle aynı kafadarlar bir araya gelmiş bir adamı ezmeye çalışıyorlar. Askeri yargı da onu da bozdu. Evet. Sonuçta o böyle bir çok ilginç bir başkan örnek.
Bu yaşadık mı sizi insan hakları konusuyla daha çok?
Ha, öyle oldu. Yani bir Avrupa evet. ve onlar da duydular falan işte bir takım. Uluslararası hukuk kuruluşları falan filan. Türkiye'de evet. ilginç bir şey oluyor. Birisini hukukta ezmek istiyorlar falan diye. Evet. Sonra çıkınca beni şeye çağırdılar. İşte bütün bu haksızlıklarla uğraşan şey vardı ya, Uluslararası Af Örgütü. Evet. Onun bir kongresine yahut şeydi, kurultay mıydı neydi? Bir seçimim için oraya çağırdılar. Evet. Birdenbire ben kendimi onun yönetim kurulunda buldum. Ondan sonra işte onu o düşünce özgürlüğü, vicdan suçları falan öyle deniyordu. Düşüncelerinden dolayı insanlar hapsolmamalıdır. Evet. Bu arada işkence şeyin kaldırılması, ölüm cezasının kaldırılması. Yani bütün onlar da faaliyet gösterdi. İsveç'te şurada burada işlerimiz yoktur.
Evet.
Dünyada ölüm cezasının yasaklanmasında etkimiz oldu. Şeyler, işkencelerin ortadan kaldırılması için uğraştık.
Evet.
Onlarla uğraştığım için illa ki bu insan haklarını da hocasıymış, o yüzden de buradan şey yapmış. Onun üzerine böyle UNESCO öyle bir bu bütün bu olaylar sırasında bir ödül, ilk defa bir ödül koymuştu. Aslında pek iyi bir şey değil bir memleket için. Yani bundan dolayı böyle bir ödül alınan bir memleket. Yani birisini eziyet etti ya da yan diye bir ödüllendirilmiş duruma gelmesi iyi bir şey değil.
Evet.
O bakımdan pek yani gurur verici bir şey değil.
Peki siz...
Ama başından geçti.
Yani nasıl buluyorsunuz şu an Türkiye'deki işkence ya da işte kötü muamele koşulları?
O kadar artık yani çok yaygın var, yani tek tük oluyor. İşkence tabii daha geniş bir tabir olarak kötü, gayri insani muamele yani. Onlar da işkenceye dahil genel evet. tanımına girer. Buna benzer durumlar hala tek tük Türkiye'de oluyor.
Evet.
Ama o geçmişte yaşanmış, 70'lerde, 80'lerde yaşanmış olan işkence çeşitleri artık yok.
Evet.
Çok şükür.
Yine yakın tarihlerde yani belki o derece yaygın olmamakla belki
de
birçok örneğini yine de
belki de biraz yani olduğu zaman duyuruluyor ve hemen önleniyor ya da durduruluyor. Evet. Ama kökü kazınamadı.
Yine tabii hocam şöyle bir mantık vardı herhalde. Maalesef dediğim gibi yakın tarihte özellikle çok bunun örneklerini gördük. İşkence yapan kişiler bu artık dediğim gibi polis teşkilatını tenzih ederek söylüyorum bunu ama her kurumun içerisinde, her grubun, her odanın içerisinde Türkiye'de vardır.
Aslında herkes işkenceci olabiliyormuş. Öyle Yunanlılar sonra bir şey çevirdiler, bir film çevirdiler.
Evet.
Komşunun oğlu diye. Komşunun oğlu yani çocukluğunda böyle öbür çocuklarla falan oynayan bir oğul. Sonra büyüyor falan işkenceci oluyor.
Evet.
Yani hiç iyi yani gençliğinde falan.
Gelsen beklenmeyecek.
Ama böyle oluyor. Yani bir ortam insanı böyle bir işkenceciye çevirebiliyor. Söylenenler ya da vurgulanan kavramlar insanları biraz dengesiz hale getirip ve zalim başkalarına karşı zulmeden duruma sokabiliyor. Hep ve her zaman da söylenen şey, canım yani işkenceyle o ifadeyi almasak bir yerde bir bomba patlayacak. Halbuki bu işkence sayesinde o bombayı da önlemiş oluyoruz diye. Hani işkenceden bir fayda çıkarmak
evet,
böyle
evet.
şeyler. Sanki başka türlü olamazmış gibi. Yani işkenceyle ancak bir sorun çözülebiliyor diye yerleşen bir kanaat var. O hala geçerli birçok yerde. Hala dünyanın çeşitli köşelerinde.
Evet.
Bu tarz işkenceler var. Evet. Yani iyi sonuçlu ya da gayesi insanca
evet.
Başka insanların öldürülmesini, bilmem bombaların patlamasını önlüyor. Dolayısıyla bu da mübah yani makul gözükebilir diye bir şey yaygın.
Evet.
Tabii o zaman insanlardan ifade almanın başka çeşitleri üzerinde, başka yöntemleri üzerinde düşünmek gerekiyor. Hı. Ondan çok az düşünen var dünyada. Yani pekala insanlara kötü söylemek için ille bilmem ne ilaç zerk etmek falan gerekmez ama psikolojide yani tabii yöntemler geliştirilebilir. Hı-hı. İnsanlardan başka türlü ifade alınabilir.
Bir de işkence hocam ille ileri boyutlu yani zaten o da Türkiye'nin bir gerçeği bence elektrik verilmesi, Filistin askısı birçok şey bunlar hep yaşandı. Belki birçoğumuz yaşadı. Fakat psikolojik işkence de çok çok önemli değil mi? İnsanları
işte var ya şimdi evet. Hatta onun daha hafifleri taciz o da. Taciz de bir çeşit işkence oluyor.
Birçok çeşidi var bunun.
Tabii.
Bunlar Türkiye'de çok önemsenmiyor gibi oldu düşünüyorum ben hocam. Yanlış mı düşünüyorum bilmiyorum. Yani daha ancak aleni olarak elektrik verilecek. Onu da gidip ispatlayacaksınız. Gözaltında
daha çok şöyle, belki yani bizim toplumda niye oluyor derseniz bizim işte o tarihin işte Asya'nın bir ucundan buraya falan gelirken
evet.
Çarpışmalar falan olmuş yani. Hı-hı. Sürekli şiddetle karşı karşıya kullanılmış. Ya bize karşı ya da biz başkalarına karşı şiddet kullanmışız. Yani savaşan bir toplum olduğumuz için
evet.
O da insanların çoğuna normal yani böyledir dünya gibi bir şey vermiş.
Evet.
O başka şekilde işkenceye kadar götürebiliyor insanları.
Evet.
Yani öyle hiç böyle bu olaylarla, şiddetle hiç karşılaşmamış bir toplumda az dünyada. Biz çok karşılaşmış bir toplum olduğumuz için evet. Şiddetle tanışıklığımız var.
Evet.
Ama yani geliştikçe tabii bir takım işte bu çabalarla yani uluslararası kuruluşların falan çabalarıyla İnsan haklarına vurgu verilmeli. Bu düşünce değişebilir.
Evet.
Yani ille böyle kalmaz insanlar deniyor. Umarım,
ve evet, hakikaten de
azaldı da. Yani bir yerden bir yere gelindi.
Yani evet ama yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde de yine başvuruların sayısı yine de
var. Tabii,
var.
Var
evet,
tabii.
Evet,
ama işte öyle çok çıplak işkence denecek gibi olmuyor da eziyet.
Evet, eziyet.
Eziyet diyelim daha iyi.
Evet, fena muamele. Ama fena muamele de sonuçta hocam
tabii.
İşkencenin bir türü değil midir?
Ha, tabii o dahi zaten tanımında evet. Gayri insani. Yani siz insana, hadi bakayım dört ayak yürü bakayım
yürü,
falan
evet,
zorla.
Evet.
Tabancayla evet. Yürümezsen patlatırım falan diye o da evet. İşkence.
Evet.
Gayri insani. Yani insanı evet. İnsandan başka bir duruma sokuyorsunuz. Evet. Hayvan gibi yürütüyorsunuz. O da
evet.
Çok... Yani insanlığa yakışmıyormuş.
Yakın tarihteki sonuçlanan bir takım davalara baktığımızda işte mesela fena muamele görmüşsünüz, evet görülmüş, tamam burada açık bir şey var ama bu işkence değildir deyip işkence izleri olduğu halde.
Hmm. Yani işkence elinde böyle bir yerden
evet,
koparacak
evet, falan. Evet, evet. Yani insana daha fazla değer verilmesi gerekiyor herhalde ve biraz evet. Daha insan hakları konusunda herhalde toplum olarak hassas
olmuş. Bitmez bu. Yani bu uzun bir hikayedir.
Evet.
Belki tamamen...
Ama yine herkesin kendi başına mı gelmesi gerekiyor hocam? Herkesin kendi çocuğunun, ailesinin kendi başlarına geldiğinde insanlar belki bu konuda daha hassas olabiliyorlar. Ama ille kendi canının mı yanması gerekiyor? Yani birisinin bir feryadını, bir sızlanışını, bir serzenişini ya da işte bir ifadesini duyup buna hassasiyet gösterilmesi gerekmiyor mu?
İşte.
Evet.
Kurbanlar bazen faydalı olmaya başlıyorlar.
yine ben gençlerle ilgili bir şey sormak istiyorum. Yani gençlerin eğitim elbette ki çok önemli bu hepinizce malum. Türkiye'de genç nüfusu çok fazla olan bir ülke. Gerçekten birçok ülkeye kıyasladığınızda.
Çok olan.
Değil mi?
Çok olan. Çok fazla değil mi şimdi?
çok olan diye.
İyi tabii iyi bir şey ama aynı zamanda da yani fazla olması tek başına iyi bir şey değil. O fazlayı evet. Ne yapıyorsunuz? Evet. Ya da o çokluğu ne yapıyorsunuz? Onu nasıl kullanıyorsunuz?
Evet oraya geleceğim ben.
Onu nasıl kullanıyorsunuz? Yoksa bu ağır bir yük de olabilir.
Evet.
Yani bir sürü işsiz, eğitimsiz gençler doluysa bir toplumda sırf genç toplum sayılmaz o genç değil mi? Bilakis yani sıfırlanmış bir toplum gibi olur.
Aynen,
onun için
evet.
Yani sayı değil, nitelik.
Tabii, kesinlikle. Ben de o noktaya gelmek için sormuştum. Gençlerin eğitiminde işte gerek ahlaki, gerek kültürel, gerek birçok yönden eğitiminde medyaya düşen rol. Medya bu konuda sizce gerekeni yapıyor mu? Üzerine düşen sorumluluğu yerine getiriyor mu? Yobazlık ve gericilik tehlikesine karşı Atatürk zaten baştan itibaren bu konudaki tavrını net koymuş ve özellikle de renklik konusundaki tarihsizliğiyle gerçekten bize çok önemli bir miras bırakmış. Geldiğimiz noktada geri dönüp baktığımızda bizi Orta Doğu ülkelerinden ayıran en büyük farklardan birinin bu laiklik ilkesiyle sağlandığını görüyoruz.
Evet.
Biz yobazlık ve gericilikle mücadelenin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda sizinle
neyliklerdiniz?
Efendim?
Neylikle ilgili?
Yobazlık.
Ha, yobazlık tabii tabii. Evet. Tabii yani yobazlık. Yobazlık olacak şey değil.
Evet.
Tabii. Biz de yani dine inananların dahi dinin pekala insanları iyi geçinmeye, başkalarına zulmetmemeye yeten
ilkeleri çok açık.
Kültürel tarafları var. Bunlar öne çıkarılabilir.
Evet.
Yani yobazlık kötü bir şey tabii.
Evet, evet. Çok teşekkür ediyoruz hocam söyleşimiz için.
Estağfurullah.
Çok memnun olduk.
Ben de.
Evet, A9 ekranlarından bir hayata dair programın daha sonuna geldik. Herkese iyi günler diliyoruz.